Ayrım 8. Sayfa 52. 7. Padişah olan oğlum ötekileri cellada teslim edecek. Sert bir rüzgar karşıladı beni. Denizin üzerinde daha da soğumuştu gece. İçim ürperdi, aldırmadım. Gözlerimi kısarak etrafta birileri var mı anlamaya çalıştım. Şanslıydım. Kimsecikler görünmüyordu. Dilencinin duası tutmuş muydu ne? Yolcuların indiği bölümdeki zincirlere yaklaştım. Sağ elim daha şimdiden paltomun cebine girmiş, mektup açacağını kavramıştı. Parmaklarım gümüş zemine işlenmiş Fatih'in tuğrasının ince oyuklarında geziniyordu. Aman dikkat abicim! Geriye dönünce gemi çalışanlarından iri yarı biriyle karşılaştım. Ağzında sigarası, eliyle yüzünü koruyarak rüzgarın savurduğu kar tanecikleriyle başa çıkmaya uğraşıyordu. Ayağın kayar, denize düşersin. Maazallah, gören mören de olmaz. Sigara içeceksen böyle gel. Burası kuytu. Sakin bir adam gibi gülümsedim. Yasak değil mi? Boşver gibilerinden elini salladı. Kim görecek bu havada? Yok, ben sigara için çıkmadım. Tuvalete gidecektim de. Tamam, düz devam et o zaman. Aman gözünü seveyim, kenardan uzaktır. Geçen lodoslu bir kadın düştü, zor kurtardık valla. Sağ ol diyerek tuvalete ilerledim. Küçük koridora girer girmez yoğun bir sidik kokusu çarptı burnuma ve anında sıkışmış olduğumu hissettim. Pavlov'un köpeği meselesi değil. Onca saattir suda kalan makosen ayakkabıların marifeti. Demek heyecandan kendimi tutuyordum. Tuvaletin ardına kadar açık kapısından içeri daldım. Soğuk hükmünü sürdürse de rüzgarın insanı sersemleten basıncı kesilmişti kulaklarımda. Bomboş tuvalet. Rezervuarın başına geçtim. Fermuarı indirdim. Ama yapamadım. Kendimi sıktım, bekledim. Hayır, tek damla düşmüyordu. Gerginlikten mi? Rahatça nefes aldım, verdim. Tuvaletin pis kokusu genizime doldu. Aldırmadım, bekledim, bekledim, bekledim. Sonunda su yürüdü. Uzun uzun işedim. Bittiğinde tatlı tatlı ürperdim. Elimi yıkamak için lavaboya yöneldim. Buz gibi su. Vazgeçtim. Şaziye bu halimi görse temizlik takıntımın kalıcı bir tutku olmadığını anlar. Belki de çok iyi müştak, demek ki durumun o kadar da ciddi değilmiş diye umutlanırdı. Aslında durumum o kadar da ciddiydi. Eğer bu defa cebimdeki delillerden kurtulamazsam, iyi de dışarıdaki dondurucu havaya rağmen sigarasından vazgeçmeyen gemi görevlisini atlatıp, yok sahiden dilencinin duası tutmuş olmalıydı. Kapıda sigara müptelası gemi görevlisinin iri bedeni görevini verdi. Niye gelmişti şimdi bu adam? Soğuk çişini getiriyor insanın diyerek teklifsizce açıkladı niyetini. Üşütünce de fena oluyor ha. Karlı havanın erkek üreme organı üzerindeki etkilerini tartışacak durumda değildim. İyi akşamlar diyerek aceleyle attım kendimi dışarı. Olabildiğince çabuk adımlarla rüzgara karşı yürüyerek vapurun kenarına geldim. Daha tuvaletten çıkar çıkmaz kavradığım mektup açacağını hızla cebimden çıkarıp hop! Sonunda denizin karanlık sularına gönderdim. Ardından menekşe kokulu sabunu. Rüzgarın uğultusundan suya düştüklerinde çıkardıkları sesleri bile duyamadım ama delillerin bir anda kaybolduğunu gözlerimle görme mutluluğuna erişmiştim ya. Üzerimden nasıl bir yük kalktı, nasıl büyük bir rahatlık hissettim anlatamam. Cinayet aleti bile ortalıkta yokken beni nasıl katil olmakla suçlayabilirsiniz hakim bey? Ama açıkta daha fazla duramazdım. Görevli şimdi yetişirdi arkamdan. Salonun kapısına yöneldim. Yeniden medeniyetin sıcak balkonuna girdiğimde dilenci kadının mucizevi bir şekilde ortalıktan yok olduğunu gördüm. Mesaisini tamamlamış, eski köşesine büzülüp yeni yolcular gelene kadar uykuya çekilmiş olmalıydı. Benim için bir mahsuru yoktu. İstediği kadar uyuyabilirdi. Huzur içinde az önce oturduğum pencere kenarına döndüm yeniden. Bakışlarımı çalkalanan denize diktim. Döne döne akan suların içinde dibe doğru süzülen gümüş mektup açacağıyla sevgilimin kokusunu taşıyan sabunu gözlerimin önüne getirmeye çalıştım. Beceremedim. Başımı kaldırınca Topkapı Sarayı'nın uzaklaşan ışıklarıyla karşılaştım. Edirne'de doğan şehzadenin Konstantiniyye'de yaptırdığı saray. Edirne'de doğan çocuk yaklaşık 21 yıl sonra bir mucizeyi gerçekleştirecek, bir şehrin kaderini tümüyle değiştirecekti. Şehirle birlikte kendi kaderini de. Hepsi 21 yıl içinde olmuştu. 21 yıl. Nusret'in beni terk ettiği süre. İşte sadece o zaman diliminde Fatih, babasından miras kalan devleti bir dünya imparatorluğuna dönüştürmüştü. Nusret'in de hakkını yemeyelim şimdi. İstanbul'da asistanken izlediği muhteşem stratejiyle dünyanın en tanınmış tarih profesörlerinden biri oluvermişti. Her ikisinin de kaderi bir şehirden ötekine değişmişti. Edirne'den Konstantiniyye'ye, İstanbul'dan Chicago'ya. Ama Chicago'da da durmayacaktı Nusret, tıpkı Konstantiniyye'de durmayan Fatih gibi. Yeni projesiyle yine büyük bir başarıya imza atacaktı. Fatih ve baba katilliği. Aslında bütün duygusal ağırlıklardan, bütün kıskançlıklardan kurtularak sormalıydım bu soruyu kendime. Haklı olabilir miydi Nusret? Geleceğin Fatih'i, 2. Mehmet. Gerçekten de babasını öldürmüş ya da öldürtmüş olabilir miydi? Sultan Mehmet Han oğlu Sultan Murat Han oğlu Sultan Mehmet Han, Edirne'deki mütevazi sarayda dünyaya geldiğinde barış zamanıydı. 2 yıldır derin bir huzur hüküm sürüyordu. Bereketli başaklar, soylu atların güçlü nalları altında ezilmemiş, şehirler talan edilmemiş, kılıçlar kana boyanmamıştı. İşte o sakin günlerin birinde dünyaya gelmişti. Ömrünü savaş meydanlarında geçirecek olan Şehzade Mehmet Çelebi. Dönemin yazarlarından Mehmet doğmadan 3 gün önce gökyüzünde 3 ayın göründüğünü söylerler. 3 yıldız, 3 tuğ gibi akmış gitmiş Samanyolu boyunca. O yıl 3 kez hasat vermiş topraklar, koyunlar 3 kez kuzulamış, inekler yavruları hep dişi olmuş, atlarınki erkek. Öyle mi olmuş? Kim bilir? Ama Fatih'in ne zaman doğduğunu biliyoruz. 30 Mart 1432'de bir pazar sabahı. Ama bugün Tunca Nehri'nin kenarında, yıkıntılarında, şarapçıların kafa bulduğu, acınacak halde olan sarayda değil, şimdiki Selimiye Camii'ne çok da uzak olmayan Kavak Meydanı'nda, artık yıkıntılara bile bulunmayan 1. Murad'ın yaptırdığı eski sarayda dünyaya geldi 2. Murad'ın 3. oğlu Mehmet. Sultan Murat küçük oğlunu kucağına aldığında neler hissetmişti acaba? Sana şükürler olsun Allah'ım, soyumuzu bereketli kıldın diyerek mutlu mu olmuştu? 3 oğlumdan hangisi padişah olacak diye meraka mı kapılmıştı? Derin derin iç geçirerek padişah olan oğlum ötekileri cellada teslim edecek diye üzülmüş müydü? Yoksa bu acımasız iktidar oyununa rıza gösterip bu ölümler devlet töresidir, nizamı alem için gereklidir diyerek olacakları en başından kabul mü etmişti? Bilmiyoruz. Ama bizzat kendisinin günlerce kuşattığı halde alamadığı Konstantiniyye'yi kucağındaki bu el kadar bebeğin fethedeceğini herhalde aklının ucundan bile geçirmemişti. Gerçi bazı yazarlar şu hikayeyi naklederek bu görüşe karşı çıkarlar. Bir gün Tanrı erlerinden Hacı Bayram Veli Edirne'ye geldiğinde Murat onu saraya kabul etmiş. Ey mana aleminin sultanı, şu Konstantiniyye'yi almak bize nasip olsun diyorum. Hayır dualarını esirgemesen de muradımıza ersek deyince bu hak adamı da cevaben şüphe yok ki her şey Allah'ın rızasıyla olur. Lakin Konstantiniyye'yi sen alamayacaksın, o bellidir. Benim şu ihtiyar gözlerim de göremeyecek ama o zaferi şu beşikteki şehzadeyle bizim Akşemseddin tadacaktır dediği rivayet olunur. Adı üzerinde rivayet olduğundan muhtemelen bu anlatılan hikaye hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Böyle olmasına rağmen yüzlerce yıldır anlatıla gelmektedir. Çünkü biz zavallı insanlar bu tehlikesi, belası, zalimi, haramisi bol dünyada güvenli bir hayat sürmek isteriz. Başımıza gelecekleri bilmesek de Hatta bilmek istemesek de Allah'ın bize talihli bir baht bağışlamasını isteriz. İşte bu talihli baht ihtimalinin varlığından emin olmak için de bu tür söylentilere büyük bir saflıkla inanırız. Padişahın yüce tahtı yerine Allah'ın verdiği hayırlı baht evladır diye kendimizi kandırırız. Ama çoğu zaman yetindiğimiz o hayırlı baht da size gülümsemez. Hayatınızı adadığınız kadın bir gün sizi terk ediverir ki 21 yıl yüzünü göstermemecesine. 21 yıl sonra gördüğünüz ise kendisi değil, onun cesedidir. Ama Sultan Murat Han, 3. Şehzadesi Mehmet'i doğumundan hemen sonra kucağına alıp istediği kadar yüzüne bakabilmişti. Bebesini seven, sultanı izleyen anne Hüma Hatun, doğum sancılarını gölgede bırakan büyük bir gurur hissetmiş olmalı. Padişaha bir şehzade vermek, bir cariye olmasına rağmen oğlan çocuk doğurmak. Cariye mi? Al sana akıl yoran bir mesele daha. Kimilerine göre Fatih'in anacığı İsfendiyar Bey'in kızı Alime Hüma Hatun'dur ve de özbe öz Türk kanı taşımaktadır. Kimilerine göre ise bir kölenin kızıdır. Bir vakfiyede Hatun binti Abdullah diye bahsedilmektedir. Meali Abdullah'ın kızıdır. Abdullah ise genellikle din değiştiren kölelere verilen bir addır. Bütün bu tartışmalar kadıncağızın adının neredeyse hiçbir belgede, bırakın belgeyi, mezar taşında bile yazılı olmamasından kaynaklanmaktadır. Ne yapalım, olmasın. Demek ki kadının adı o devirlerde de yokmuş diyerek geçiştirilecek bir hal değildir bu. İşin içinde çok daha mühim bir mesele vardır. Kadının adının mezar taşında bulunmaması, Fatih'in biricik annesinin önemsenmeyecek çevreden gelen bir hatun kişi ya da büyük hükümdarın şanlı otoritesini gölgeleyecek bir cariye olmasını akla getirmektedir. Tahir Hakkı kırlaşmış seyrek sakallarını uzun parmaklarıyla çekiştirerek bu meseleyi kurcalamamakta yarar var derdi sıkıntıyla. Osmanlı İmparatorluğu bir ırkın devleti değildir. Karıştırmayın, kaşımayın. Ne kurcaladım, ne kaşıdım, ne karıştırdım. Kardeş katli fermanı üzerine kalem oynatmak yetmişti. Bir de Ulu Hakan'ın annesinin nesebi üzerine yeni bir tartışma yaratamazdım. Annesinin nesebi. Yoksa Murat bu yüzden mi Şehzade Mehmet'e uzaktı? Eğer Hüma Hatun'un bir cariye olduğu doğruysa her zaman göz bebeği olmuş Alaaddin Ali'nin bir Türkmen beyinin kızı Hatice Hatun'dan doğmuş olması. Bu muydu Murad'ın Mehmet'e karşı soğuk hisler beslemesine yol açan? Bir de şu Karaman Bey'i İbrahim'e karşı düzenlenen seferde Alaaddin Ali'nin gösterdiği kahramanlıklar var. Cesareti, zekası, dövüş yeteneğiyle sadece babasının değil, savaş meydanında kılıç sallayan bütün baba yiğitlerin hayranlığını kazanmış. Karaman Bey'in yenilgiye uğratılmasına büyük katkısı olduğundan bahsediyordu vicdanı olan herkes. Bu yiğitliği belki daha fazlasını Mehmet de gösterebilirdi ama henüz 11 yaşındaydı. Yine de sultan babası, "Hadi şehzadem pusat kuşan at bin" deseydi, gözünü kırpmadan, hatta büyük bir istekle yerine getirirdi bu buyruğu ama kimse onu savaşa çağırmamıştı. Peki, abi Alaaddin Ali'nin en sevilen çocuk olması acaba nasıl etkilemişti onu? Büyük bir kıskançlığa mı kapılmıştı? O kapılmadıysa bile etrafındaki lalalar, paşalar fitne kazanını kaynatıp size haksızlık ediyorlar. Aslında bilginiz, görgünüz, zekanız ve cesaretinizle devleti aliyenin başına geçmek size yaraşır diye böbürlendirmemişler miydi genç şehzadeyi? Yalan mı? Murat zamanında iki hizip vardı sarayda. Çandarlı Halil gibi Türk soyundan gelen güçlü bir sadrazamla Zanos Paşa ve Şahabettin Paşa gibi kapı kulları arasındaki acımasız kavga. Henüz ergen bile olmayan bir çocuğun benim diyen devlet adamlarının bile taşıyamayacağı kadar ağır olan bu yükü kaldırması çok zordu. Bu zorluk Mehmet'i de uzaklaştırıyor muydu sultan babasından? Belki, ama ilk uzaklaştırma babasından gelecekti. Edirne Sarayı'nın hareminde geçen birkaç yıldan sonra küçük Mehmet Amasya'ya gönderilecekti. Hiçbir kötü niyet yoktu bunda. Töre böyleydi. Şehzadelerin eğitim için gittikleri kentlerden biriydi Amasya. Bu masal şehrinin sancak beyi, büyük ağabeyi Ahmet Çelebi'ydi. Masal şehri derken abarttığım zannedilmesin. Ferhad ile Şirin arasındaki o dillere destan sevda öyküsü orada yaşanmıştı. Hatta Nusret'le bu kente ilk gidişimizde Ferhat'ın şehre su getirip Şirin'i almak için Yalçın Dağ'ın bağrına vurduğu kazma izlerine dokunmuştuk birlikte. Sen de benim için dağları deler miydin diye sormuştuk genç sevgilim. Tabii romantizmden zerrece nasibini almamış bu hödük de yapma Nusret, artık bu işler için çok gelişmiş makineler var demişti. Sanki dağları delmek neymiş? Senin için volkanların üzerini kapatır, depremleri önler, dünyayı daha yaşanır bir yer haline getiririm dese kıyamet kopacak. Sonra da oturup 21 yıl bekledik işte. Belki Ferhat bile beklemezdi. 21 yıl sonra da sevdiğimiz kadını karlı bir İstanbul akşamında bir mektup açacağıyla. Neyse, Amasya diyordum. Bu güzel şehirde yaşayan bir çocuk, Şehzade Mehmet. Mehmet'in Amasya'daki ikameti, ağabeyi Ahmet'in 1437'deki ani ölümüyle birlikte nitelik değiştirmişti. Evet, ağabeyi Ahmet yiğit iken, tazeyken bir gün hiç beklenmedik bir anda. Hayır, en büyük şehzadenin ölüm nedeni hala bilinmiyor. Muhtemelen dermansız bir hastalık. Öyle de olsa birçok tarihçi bu ölüm üzerine derin komplo teorileri üretmekten geri durmadı. Ki Ahmet'in ortadan kalkmasının ikinci Mehmet'in yolunu açtığı da bir gerçekti. Ama hala tahtın tek varisi değildi. Önünde heybetli bir dağ gibi dikilen ağabeyi Alaaddin Ali aynı günlerde Manisa Sancak Beyliğini yürütmekteydi. Ta ki 2. Murad'ın 2. şehzadesine yaptıracağı sünnet düğününe kadar. Edirne Sarayı'nda yapılan bu sünnet düğününden sonra iki şehzadenin görev yerleri değiştirilmiş. Alaaddin Ali Amasya'ya, Mehmet ise Manisa'ya gönderilmişti. Bu değişikliğin nedeni de bilinmiyor. Belki de büyük şehzade Alaaddin Ali'yi korumak için alınan bir önlemdi. Eğer öyleyse bu önlem hiçbir işe yaramamıştı. Çünkü büyük ağabey Ahmet'in vefatından yaklaşık 7 yıl sonra Şehzade Alaaddin Ali bir saray suikastine kurban gidecekti. Artık tahta çıkacak tek çocuk kalmıştı, Mehmet Çelebi. Üstelik vuslat için çok da beklemeyecekti. Savaşlardan yorgun düşmüş, saray entrikalarından bıkmış, en sevdiği oğlunun ölüm acısını tatmış 2. Murat. Vezir-i Azam Çandarlı Halil'in karşı koymasını aldırmadan kendi eliyle teslim edecekti iktidarı oğluna. Hırslı gözü pek şehzadenin istediği tam da buydu. Ama Amasya'da, Manisa'da devrin ulemasından aldığı eğitime, terbiyeye rağmen ne yazık ki Mehmet Çelebi henüz 12 yaşında bir çocuktu. Tecrübesiz bir padişahın Osmanlı tahtına oturduğunu duyan düşmanları bu durumdan yararlanmak istediler. Ne durursun? İş bu Osmanoğlu deli oldu, tahtını bir oğluna verdi. Kendisi çalgıcı kadınlarla bahçelerde yiyip içip yürür, vilayetten el çekti. Şimdi fırsat bizimdir. Macar-Sırp ittifakından oluşan Haçlı ordusu hiç vakit kaybetmeden hazırlıklara başlamıştı. Yaptıkları barış anlaşmasının üzerinden sadece aylar geçmişken Edirne üzerine sefere çıktılar. Bu can sıkıcı olay Osmanlı'nın 7. padişahı 2. Mehmet'in henüz kurulmamış otoritesini alt üst edecekti. Zaten yeni padişahın tahta çıkmasını içine sindirememiş olan Sadrazam Çandarlı derhal Murat'ı payitahta yani Edirne'ye davet etti. Murat ne yapsın? Durum vahimdi. Çağrıya uydu. Oysa genç padişahın kendine güveni tamdı. Babamı rahatsız etmeyin. Ben dahi başa çıkabilirim Engürüs keferesiyle, diyordu. Lakin Çandarlı onu dinlemedi. Murat da eski vezirini kıramadı. At binip kılıç kuşandı, ordunun başına geçti. Aynı yılın sonbaharında Haçlıları Varna'da bozguna uğrattı. Çok büyük bir zaferdi. Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığını tescilleyen bu önemli başarı ne yazık ki genç padişahın itibarını da yerle bir etmişti. Her ne kadar 2. Murat zaferden sonra tahta geçmese de artık oğlu 2. Mehmet'in otoritesinden söz etmek mümkün değildi. Zavallı çocuk padişahın bu ilk saltanatı ancak 2 yıl sürecekti. Çandarlı'nın türlü entrikalarına, ısrarlarına dayanamayan 2. Murat, ikinci kez tahta oturacak, hiçbir suçu, hiçbir hatası, hiçbir günahı olmamasına rağmen 2. Mehmet, sanki yenilmiş gibi yeniden Manisa'nın yolunu tutacaktı. Bu Çandarlı denen herif fena oyun etti bize. Bu olay nasıl bir etki bırakmıştı hırslı, öfkeli, gözünü budaktan sakınmayan genç şehzade üzerinde? İyice uzaklaşmış mıydı padişah babasından? Bu uzaklık insanı katil yapar mıydı? Katil? Ama babası ölmeden tahta çıkması artık mümkün değildi ve babası vakitlice ölmezse yeni doğan kardeşi küçük Ahmet. Nasıl da hızlı büyüyor çocuklar. Üstelik bir Türk beyinin kızından olma soylu şehzade. Ya Çandarlı denen o deyyus, küçük şehzadeniz taht için daha münasiptir devletlüm diyerek babasının aklını çelerse? O halde babasını aklıyla birlikte nizam-ı alem için ortadan kaldırmak farz olduğundan... Buyurun, yine geldik cinayete. Yine geldik Nusret'in büyük projesine. Profesör Doktor Nusret Özgen bu benzersiz çalışmasıyla yine uluslararası bilim camiasının yüksek takdirlerini toplayarak tarihe bakış açımızda yepyeni bir çığır. Hayır beyler, çığır mığır yok ortalıkta. Fatih babasını öldürmedi. İkinci Murat çekildiği adada zehirli şarabı değil, ecel şerbetini içerek bu kadın kendi hayallerini gerçek diye yutturuyor sizlere. Hayır, Fatih'in Dostoyevski ile hiçbir ilişkisi yoktur. Herhangi bir eserini okuma imkanı da olmadığına göre yazarın babasını öldürme fikrinden de esinlenmesi mümkün değildir. Zaten Panslavist olan Dostoyevski de kesinlikle Fatih'ten hiç hoşlanmazdı. Zaten Nusret Hanım'ın bu çalışması da büyük hükümdarın baba katili olduğunu kanıtlayamadan yarıda kalmıştır. Evet, bu proje artık hükümsüzdür. Çünkü bu proje sahibinin başını yemiştir. Evet, tarihteki cinayeti konu alan bu tez başka bir cinayetin işlenmesine neden olmuştur. Evet, bendeniz Müştak Serhazin, 21 yıl önce beni terk eden sevgilimi, aklımın ve ruhumun biricik sultanını bir mektup açacağıyla